Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz.
Elhamdülillah. Elhamdülillah.
Allah afiyetimizi daim eylesin Amin. İnşallah. Hocam bugün ümmetimizi konuşalım. Ümmetin hani parçaları manasına gelen oluşumları, yani diyelim ki cemaat, tarikat, teşkilat, mezhep, parti, kavim, millet, yani sonuçta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ve onun ümmeti İslam dediğimizde bir havuza akmak gerekiyor. Ana aidiyetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımız, Müslüman olmak onunla birebir ve içimizde o aidiyeti hep diri tutmak gerekiyor.
Siz ama bütün bunlar için bir saat düşünmüyorsunuz değil mi hocam?
Yani yapabildiğimiz kadar. Daha önce de bu meseleleri farklı sohbetlerimizde konuştuk ama şimdi daha farklı bir boyutunu belki konuşmak lazım. Yani ümmet bütünlüğü dediğimiz, aradığımız bir şey var. Ümmet şuuru dediğimiz bir şey var. Ümmet hassasiyeti dediğimiz bir şey var. Ama insanlar belki daha dar alanlarda da bir takım hizmet birimleri oluşturabilirler. Yani ümmete akan, değil mi? Ümmete doğru yürüyen, ümmetin bütünlüğünü besleyen oluşumlar. Bunun adına cemaatler diyebiliriz, tarikatler, mezhep mensubiyeti, kavimler diyebiliriz. Değil mi? Yani kabileler diyebiliriz. Yani insanlar farklı birimler oluşturuyorlar. Ve yani sonuçta eğer hedef, yürüyüş ümmete doğru ise böyle oluşumlar da hayatın bir zarureti. Oralarda neler görüyorsunuz? Yani bir kere bu mesela ümmet olsun ama başka hiçbir birim olmasın tarzında bir yaklaşım ya da ümmet olacak, böyle hizmet birimleri de olacak, oradaki doğru ilişkide şöyle olacak diye bir çerçeve üzerinde durulabilir mi? Böyle bir işte bir saat olmasa bile işte olabildiği kadar yapalım inşallah. Buyurunuz.
İnşallah. Ümmeti konuşacağız inşallah ama yeni yeni dillendirilen bir kelimeye itiraz ederek başlamak istiyorum. Ümmetçi diye bir kavramı kabul edemeyiz biz. Bu bir fırkalaşma çeşidi ümmetçilik. Biz camide namaz kılıyoruz ama camici değiliz.
Yani bir tür de zaten suçlama gibi gündeme geliyor.
Yani bir... hem suçlananlar açısından itirazımız var buna, hem böyle bir benimseme de yok bizde.
Evet.
Yani örneğim inşallah iyi anlaşılır. Biz camici değiliz. Camide kulluğumuzun
namazcı
biri
değiliz
olan,
yani.
Namazcı da değiliz, oruççu da değiliz.
Evet.
Biri bizi sadece oruççu gördüğünde ne yapıyorsun? Ben hacca da giderim.
Evet.
Namaz da kılarım diyoruz. Ümmetçilik bir itham seviyesidir ve çok basit bir yerde durma düzeyidir. Biz ümmetten bir parçayız. Yani ümmet bizim hayatımızın yansımasıdır. Nasıl namaz için camideyiz ama evde de yaşıyoruz. Evde asas yaşıyoruz.
Şöyle bir şey mi var hocam? Yani ümmet şuuru taşıyan insanlara, yani ümmetin meseleleriyle ilgilenen insanlara dışarıdan ümmetçi diye bir suçlama yöneltiliyor. Böyle durumlarda yani o ümmetçiliği bir sanki suç gibi, bir çok kötü bir şeymiş gibi,
terör gibi bir şey,
görür gibi bir suçlama var. Öyle bir durumda sanki ya tamam ben ümmetin bütün meselelerini dert ediniyorum diyebilmek gerekiyor değil mi yani?
Şimdi ümmete yanaşmayı zorlaştırmak için böyle bir yafta evet, getiriyorlar. Yani kimse ümmet konusunu gündeme almasın diye. Mesela cihat konuşulduğu zaman da cihatçı diyor, terörle eşleştiriyor seni.
Cihadist diye hocam yani, şeyde böyle
kalıp da koymuş. Sonunda tabii cihadı konuşmaya ürken, evet, cihadla ilgili ayetli okumaya ürken bir mantık oluşuyor. Mesela sakalda sünnettir diye titizlik gösterdin mi, bunu da işte filan örgüte benziyorsun diyor, sakaldan evet, soğutuyor. Biz düşmanımızın bize getirdiği yaftaları, bizim için uygun gördüğü vasıfları niye gündemimize alalım ki?
Evet.
Yani biz Allah-u Teala'nın kitabında, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde, bu ümmetimizin, büyük ümmetimizin uzun soluklu hayatında oluşmuş olan kavramlarımıza sahip çıkarız. Yani bu Kur'an-ı Kerim, bu sizin ümmetinizdir diyor. Dolayısıyla biz Kur'an'ın ismini koyduğu bir oluşumun evet, içindeyiz. Ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem.
Çünkü hayra ümmetin.
Biz ümmetiz.
Evet.
Ama ümmetçilik, yani Müslümanların içinde ya da Müslümanların yaşadığı toplumda bir oluşum, bir yapılaşmanın adı gibi kullanılan ümmetçilik değil maksadımız. Evet. Allah-u Teala'nın bizde görmeyi murad ettiği yapının adına ümmet diyoruz ve ümmetçi olduğumuz için değil, ümmetten bir parça olduğumuz için bu ümmetimizi savunuyoruz, ümmet ortada kalsın diyoruz. Bu yapı ümmetçi olduğu zaman Türk olmayı, Kürt olmayı, Farisi olmayı, Afgan olmayı, işte Hint olmayı,
Arap olmayı
parçalanma olarak görüyor. Halbuki ümmeti Muhammed dediğimiz zaman aynı kelimeleri Arap, Kürt, Afgani, Farisi, Hindi, böyle bunların hepsini tutuyoruz, bu sefer parçası haline getiriyoruz. Ümmeti Muhammed bir ırk değildir.
Evet.
Ümmeti Muhammed bir örgütün adı değildir. Ümmeti Muhammed bir işte ticaret odası gibi sonradan oluşmuş bir oluşumun adı değildir. Ümmeti Muhammed La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ekseninde, iman ekseni olarak bunu görüp bu eksende bir araya gelen ırklardan, etnik yapılardan
üst kimlik deniyor,
oluşmuştur. Evet, tam oturuyor, üst kimlik oturuyor.
Evet.
Üst kimliğimiz, ama bu üst kimliğimiz Kureyş'ten olmayı ayıp konusu görmüyor. Türk olmayı ayıp konusu görmüyor. Kürt olmayı ayıp konusu görmüyor. Çeçen olmayı ayıp konusu görmüyor. Fazilet de görmüyor.
Evet. Şöyle bir şey var hocam. Yani bir dönem yani ümmet kapsamı içinde bir takım problemler yaşandığı için ümmet karşıtı, daha hani ulusalcı diye nitelenen, milliyetçi diye nitelenen akımlar gelişti ülkelerde. Bu tarz akımlar gelişti. Ümmette sorunlar var. O alana girdiğinizde sorunların içine giriyorsunuz. Dolayısıyla kendi işte ülkenizi düşünün, kendi milletinizi düşünün tarzında bir anlayış. Bizde daha çok bu. Mesela
her yerde var hocam.
Her yerde de olabilir.
Yani, Araplarda
bizde de,
daha çok var.
Bizde de yani şöyle bir şey. Hani Türk milleti, yani Osmanlı döneminde bütün ümmetin şemsiyesi gibi, muhafızı gibi, koruyucusu gibi bir rol üstlendiği için bundan bedel ödediğimiz farz ediliyor ve işte karşıt bir ideoloji gelişiyor. Ulusalcılık böyle bir şey. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela ümmet beraberliği diyelim, İslam konferansı, oradan bir esinti taşıyan ümmet beraberliği bize güç taşıdığında onu seviyoruz. Değil mi?
Elbette.
Bize diyelim ki para yardımı yapsa, ekonomimizi düzeltmemiz için İslam, ticari zemin hazırlasa onu seviyoruz. Ama o büyük aidiyeti de görmezden geliyoruz gibi bir şey yani.
Yani hocam şimdi marketler zincirinin sahibi olunca çok işçi çalıştırıyorsun.
Evet.
Çok sorun oluyor. Küçük bir bakkal olsun benim olsun demek gibi bir şey bu.
Evet.
Ama küçük bakkalsan sen, öbür market zilzilesi seni çökertiyor bu sefer.
Evet.
Bunu, yani benim olsun küçük bakkal olsun anlayışı ne kadar ticari ise bu da o kadar doğru.
Ben mesela Amerikan ümmeti yani öyle bir enternasyonal oluşturmaya çalışıyor Amerika ya da Avrupa Birliği ümmeti ya da Rusya mesela, değil mi? Eskiden Sovyetler Birliği kendine has, yani bir uluslar üstü, milletler, kavimler üstü bir güç oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bizde aslında İslam'da yani iman ekseninde var ama onu görmezden geliyoruz.
Çok süfli şeyler üzerinden onlar bunu yapıyorlar.
Tabii, tabii.
Para üzerinden, petrol üzerinden, harita üzerinden yapıyorlar. Ümmeti Muhammed ise Allah Teala ile bağlı, imanla ilgili büyük bir değer üzerinden oluşmuş ve bu oluşumu Allah'ın himayesinde olan bir yapı. Dolayısıyla onlarınki hayal, bizimki realite bir defa.
Evet.
Yani Avrupa Birliği hadi aldı, hadi alacak şu anda mesela.
Evet, evet.
Bütün maddi menfaatlerine rağmen bir arada duramadılar. Ama elhamdülillah ümmeti Muhammed yani tarih çıldırtacak kadar vahşi saldırılara rağmen hala ayakta, ümmet olarak ayakta. Evet. Bu ümmetliği Haç'ta görebiliriz. Hindistan'da bir müminden bize bir selam geldiğinde görebiliriz. Yani ümmeti Muhammed kavramı bugün adı bile bulunmuyor olması lazım. Şöyle son 200 senelik işkencelere ve baskılara bakıldığında,
saldırılara,
yani adeta uzay yağmur yerine bomba yağdırıyor ümmeti Muhammed'in topraklarına. Buna rağmen elhamdülillah ümmet kelimesini bilerek ve bilmeyerek bütün insanlar kullanıyorlar. Çünkü Kur'an'da geçen bir kavram bu. Kur'an kalkmadıkça namaz kalkmayacağı gibi, Kur'an unutturulmadıkça ümmet de unutturulamayacak. Ama birileri bu ümmetten olmanın hazzını kıyamet günü yaşayamayacaklar.
Evet.
Ümmetin yanında duramadıkları için yaşayamayacaklar. Yaşayamadıkları için de belki cennete de girme olsa, yani cennetteki derece farkı itibariyle ümmet yükünü taşımaya hazır müminler, ümmeti ayakta tutan Ömer bin Hattab radıyallahu anh neredeyse onun yanında olacaklar.
Evet.
Yani iman dışıdır sözünü kullanmak istemiyorum, ümmete düşman olmak, yani gavurluktur demek istemiyorum. Çünkü cehaleten yapılıyor bu.
Evet.
Yani İslam'a düşmanlık olsun diye ümmete düşmanlık yapmıyor bu topraktakiler. Evet, Avrupa, Amerika ümmet düşmanlığını bize aşılarken aslında Allah'a düşmanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı onlar. Dolayısıyla ümmeti Muhammed kelimesinin Muhammed'in etrafındaki insanlar anlamına geldiği için düşmanlığını yapıyorlar. Fakat bizdekilerin bu kastı yok diye iyi düşünmek istiyorum.
Hüsnüzan, evet.
Yani böyle düşünmek istiyorum. Çünkü bu arada cuma namazına gittiğini de görüyorum.
Evet.
Yani hem cuma namazı hem Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında toplanmak nasıl zıt şeyler olabilir? Diyorum, iyi düşünmek istiyorum. Çünkü imanla tehdit, ölümle tehdit gibi bir şey.
Şu tarz şeyler de var mı hocam? Yani diyelim ki bir İslam ülkesinden, farklı bir İslam ülkesinden sizin ülkenize yönelik, yani vatan duygusu var ya, yani diyelim Araplarda Osmanlı karşıtlığı oluyor bir kısım, ya da en az Arapların aydınlarında, yani ya da Türkiye'de
oldu, oluyor değil oldu.
Oldu. Yani Türkiye'de mesela Arap karşıtlığı oluyor, bilmem işte İran'da bilmem ne karşıtlığı oluyor.
İran'da herkese karşıtlık
gibi
oluyor.
Yani o bu şeyler de, ya ümmet varsa, ümmet şuuru varsa bunlar ne gibi bir kafa karışıklığına.
Kafa karışıklığına gerek yok. Neden? Ya ümmet şuuru olmadığı için zaten bunlar oluyor.
Evet.
Bir, Bir de bir gerçek var. Yani aynı annenin babanın çocukları birbirine silah doğrultmuyor mu?
Evet.
Yani 10 kişilik bir ailede abi kardeş birbirine silah doğrultuyor.
Ya.
Miras kavgasından dolayı abla mahkemeye veriyor. Yani biz bir aileyiz, ümmet ailesiyiz. Ailemizin büyük abisiyle küçük abisi arasında kavga olması, bir evi yansıtan aile düzeyinde büyük bir yapımız varsa bizim, milyarlık bir aile isek, bunun polisiye tedbir gerektiren boyutta sorunları olması kadar tabii bir şey yok ki.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanal bir dünyada bize ümmetlik vaat etmedi ki. Peygamber Efendimizin aleyhisselamın sağlığında da bu sorun oldu. Çünkü aile 100.000 kişi oldu. 100.000 kişilik bir ailede sorun olmayacak da ne olacak? Yani biz namaz kılıyoruz diye, oruç tutuyoruz diye, senede bir defa haçta buluşuyoruz diye içimizdeki para hırsı, içimizdeki toprak hırsı, birbirimize karşı haset duygularımız sıfırlanmıyor ki hiçbir zaman.
Evet, Evs ve Hazreç bir ara.
Yani Efendimizin gözü önünde aleyhissalatü vesselam. Evet. Bu neyi gösteriyor? Ümmeti Muhammediz, insan toplumuyuz.
Evet.
İnsanız biz. İnsan olduğumuz için de bir evdeki ne varsa sorun olarak o bizim insan toplumumuz olan ümmetimiz için de olabilir. Olmasına prim verme manasında değil bu sözlerim. Yani o çok iyi oluyor, böyle olacak diye değil. Bu olabilir. Çünkü hayat yaşıyoruz. Hayatın yazı var, kışı var, baharı var, yağmuru var, karı var, depremi var. Hayat bu ise eğer, bu hayatı yaşayan ümmeti Muhammed'in de bu tip sorunları olması kadar doğal bir şey yok. Bu sorunlara kilitlenip dini feda etmekte sorun var.
Burada şöyle bir soru da akla gelebilir hocam. Yani ümmet şuuru olmasa ne olur ki? Yani ferdi bir Müslümanlık olsun ya da ülke ülke Müslümanlık olsun.
Bu nereye götürür biliyor musunuz? Kur'an'ı Türkçeleştirmeye götürür. Ezanı Türkçeleştirmeye götürür.
Evet.
Ezanı İran diliyle Farsça okumaya götürür.
Adamın biri Malezya'ya gitmiş. Orada bir ezan duymuş. Aa, burada da bizim dilimizde okuyorlar ezanı demiş.
Bu işte ümmet şuuru.
Ümmet şuuru.
Bu ümmet şuuru. Evet. Ama eğer işte önce mesela bizde Durancılık vesaire bir isimle bu bahsettiğimiz akımlar başlayınca iktidarı ele geçirdiklerinde ezanı susturdular.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'e yasak getirdiler. İşte Kabe Araplara kalsın dediler. Yani Kabe taksimat başlıyor bu sefer.
Kabe Arap'ın olsun.
Ümmet olunca Kur'an paydamız oluyor, ortak paydamız oluyor.
Evet.
Ezan ortak paydamız oluyor. Oruç, hac ortak paydamız oluyor. Niye senelerce o akım iktidara geldiğinde hacca gitmek yasaklandı? Çünkü hac Arapların turizmi. Biz Konya'ya gideriz, Mevlana'ya gideriz gibi bir fitne ortaya çıkardılar. Şaka değil, 20 sene tuttu bu hocam.
Evet.
Etkileri de hala devam ediyor 80 sene olduğu halde. Yani etkisinin sıfırlandığını söyleyebilir miyiz o akımın?
Doğru.
Yani
zihniyet işliyor bir yerlere.
Yani hala Türkiye'nin belli kesimlerinde yani mıntıka ismi zikretmemize gerek yok. O akım güçlü hala.
Evet.
Yani iktidar oluyorsun, Türkiye'yi yönetiyorsun, o bölgeye tesir edemiyorsun. Güçlü yatırım yapılmış o bölgeye. Dolayısıyla fitnesi şeytanın bir çıktığında bir daha kolay kolay gitmiyor. Şeytan evet. Hiçbir şeyi sıfırlamıyor. Bekliyor, yatırım yapıyor. 10 sene sonra, 50 sene sonra, 300 sene sonra bir daha çıkarıyor. Bu sebeple ümmet gittiğinde ümmetle ancak şeytana karşı büyük bir yatırım olarak ayakta tutulabilen Kur'an gider.
Evet.
Ezan gider, namaz gider, Allah gider, onun yerine şu tanrı bu tanrı gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş Arapların abisi olur.
Evet.
Halbuki biz ırkları inkar etmeden, etnik yapılara dokunmadan bir üst yapı olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanmıştık. Selman benimdir demişti.
Evet,
Arap
evet,
olmadığı
evet.
halde. Suheyb benimdir demişti Rum olduğu halde.
Evet.
Yani İnsanlık öne çıkamaz bu sefer. İnsanlığın alt birimlerinden biri öne çıkar. Türklük öne çıkar. Araplık öne çıkar. Afganilik öne çıkar. Çerkezlik öne çıkar. veyahut da işte zerduşt olmak gibi basit başka bir şey öne çıkar. Yani bütün bunların ortada putlaşmadan, bu etnik yapıların, diğer oluşumların put haline getirilmeden, tapınılan bir güç haline getirilmeden en üst seviyede İslam'ın şemsiye olduğu bir zeminde kalmaları gerekiyor. Şemsiyeyi kaldırdık mı bunlardan birini şemsiye olarak kullanacağız o zaman.
Evet.
Bunlardan birini şemsiye olarak kullandık mı ne fark olacak? Şu fark olacak. İslam dediğimiz zaman 1,5 milyarı, bugünkü rakamlarla konuşuyoruz, 1,5 milyarı bir arada tutmuş oluyoruz. Karşısında işte 2 milyarlık bir Hristiyan oluyor. 1 milyarlık işte hiç dini olmayan biri oluyor. 1 milyarlık Hindu dinlerinden olanlar oluyor. Ama en fazla 10 kesimde bitiyor bunlar. İslam'ı kaldırdığımız zaman 100-200 kesime dönmüş oluruz. Mesela İslam'ı kaldıralım, Türkiye'yi örnek verelim. Ne kadar istatistik devlete aittir bilmiyorum. 27 etnik yapı varmış Türkiye'de.
Evet.
Yani rakamı net bilmiyorum. Olsun 30, olsun 20. Az bir şey mi bu?
Hatta daha yüksek deniyor. 56 falan.
Tabii. Mesela biz doğuda yaşayan herkesi Kürt ırkından diyoruz. Halbuki onların da kendilerine göre daha farklı yani yapıları.
Milliyetçiliğin şeyinden mesela mikro milliyetçilik deniyor hocam. Yani biz mesela Türkiye'de Türklüğü üst kimlik olarak devlet öyle görmek istiyor. Yani bir kavmin ismi değil, bir daha üst çatının ismi. Onun altında diğer Müslüman kavimler. Gene orada bile bir ortak payda.
Bunu ortak payda bulamıyorsun. Çünkü evet. İslam'ın dışında neyi üst çatı yaparsan, bunun altını toplanan dersen, o alta girmek istemeyen olacak.
Niye bana ben üst çatı olmayayım?
Ben niye üst çatı olmayayım? Aksi takdirde bile bile kendi nefesimizi daraltırız biz. Eğer ümmetin dışında bir çatıda toplanırsak, daha küçük bir çatıda toplanacağımız için nefes yetmeyecek, oksijeni yeteri kadar alamayacağız biz. Yani İslam'ın verdiği oksijen göklerin oksijenidir.
Şöyle bir şey yapsak hocam, diyelim ki bir bayram vaazındasınız. Bayram cemaatinin, bayram namazı cemaatini tahmin edebilirsiniz. Yani kültürel farklılıklar, derinlikler, sığlıklar vesaire. Orada mesela ümmeti anlatmamız gerekse, yani böyle bizi dinleyen bu konudaki bilgileri sınırlı insanlara, ya ümmet önemli bir şeydir, bunu nasıl anlatırız?
Ben cami vaazlarımda bu kelimeyi hiç kullanamadım hocam.
Öyle mi?
Çünkü ümmet deyince bir kısım insan Mekke'de yaşayan Araplar zannediyor bir defa.
Evet.
Hala bu düzeyde bir anlayış var. Ben ümmetin etrafında dönerek konuşurum bu tip konuları. Mesela ey müminler, hepimiz Allah'ın kullarıyız.
Evet.
Hepimiz topraktan yaratıldık. Veda hutbesinin üslubu bu.
Evet.
Hepimiz topraktan yaratıldık ve faniyiz burada. Fani olduğumuz yerde mülkün sahibi Allah'tır. Biz kiracı bile değiliz, kontrat elimizde yok. Yani bir süresi belli olmayan bir kontratla biz burada duruyoruz. Dünyevi değerler için, para için, bu köy mantığı için, bu şehir mantığı için birbirimizi yıpratamayız. Derilerimizle ilgilenemeyiz. Siyahıyla beyazıyla hepimiz Allah dedik. Yani Allah kelimesinin etrafında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelimesinin etrafında toparlayıcı konuşmak daha kolay hocam.
Daha kolay da hocam, mesela Muhammed ümmetiyiz biz. Yani değil mi?
Muhammed ümmetiyiz diyebiliyorsunuz mesela, ama ümmet Muhammed diyemiyorsunuz.
Muhammed ümmetiyiz demenin ne anlama geldiğini, yani bir cami kürsüsünden anlatmak gerekmez mi?
Bu mantıkla anlatabiliyorsunuz. Muhammed evet. ümmetiyiz, hacca gideriz beraber. Evet. Ramazan'da hep beraber oruç tutarız. Afrika'da da oruç tutuluyor. Hatta onların hurması yok, hurma gönderiyoruz Türkiye'den, iftarlık gönderiyoruz. Böyle anlayabiliyor. Eğer sizin bahsettiğiniz bayram namazında konuşacaksanız, hatta cuma namazında.
Cuma namazında.
Hatta ben, cuma namazında.
Evet.
Cuma ile bayramın çok farkı yok üstad.
Evet.
Rakam büyüyor biraz ama cuma ile bayram aynı.
Evet. Yani evet, bilgi şeyi bakımından, zemini bakımından bayram belki daha karmaşık bir cemaati oluşturuyor. O açıdan şey yaptım. Belki şunu da hocam, yani ben bu hassasiyetinizi anlıyorum ama yani Muhammed ümmetinden yola çıkarak, yani ümmet karşıtı bir takım fikirler, bunlarla karşılaşır bizim insanlarımız, değil mi? Medyada mesela.
Ama bunu siyaset kabul ediyor hocam.
Yani medyada karşılaşır. Yani buna da aldanmamak gerektiği anlatılabilir mi?
Şimdi bir defa hocam, siyaset bu işi etkiliyor. Belki son 10 senede bu camilerde konuşulabilir bir konu oldu.
Evet.
Ama 10 senesinden öncesinde Filistin Arapların sorunuydu. Hala gerçi Arapların sorunu biliniyor da, yani bu ümmeti Muhammed mefhumu biraz siyasi gibi duruyor.
Evet.
Bunu kürsüye taşıdığınız zaman bir siyasi hareketin adına konuşuyorsunuz oluyor.
O da bir problem değil mi hocam?
Problem tabii. Tabii
yani bir Müslüman problem. Bir toplumdayız. Yani Muhammed ümmeti olmak bizim ana hedeflerimizden biri ama bunu konuşmakta zorlanıyoruz. Çünkü bir siyaset zemini araya girmiş, değil mi?
Yani yanlış girmiş, evet. Anlamında değil ama.
Evet.
Bu bir siyasi hareketi temsil ediyor. Peki ben sizin sorunuza karşı soru soruyorum.
Buyurun.
Siz bayram namazında teheccüdü ne kadar anlatabilirsiniz?
Teheccüd anlatılır hocam. Teheccüd
anlatılır. Ne diye anlatacaksınız hocam?
Yani işte anlatılır yani. Teheccüd ya, bir namaz anlatılır. Yani.
Sonucunu düşünmeyecek misiniz? Yani bir defa tarikat hocası olacaksınız siz. Bir tarikata ait konuyu anlatıyorsunuz. Teheccüdün tarikatla ne ilgisi var?
Tabii.
Yani tarikat erbabı bunu yapıyor diye.
Yani şöyle denebilir mesela. Yani bizde bu genellikle sanki tarikat erbabının
mahsusmuş
bir
gibi.
İbadeti gibi gözükür. Ama Kur'an'ımız bize bunun yolunu açıyor. Resulullah Efendimiz bize bunun yolunu açıyor. Bunları da doğru bilmek lazım. Mesela doğru bilmek lazım ifadesinden sonra bazı şeyleri anlatmak sanki daha mümkün hale gelir. Yani ben illa yani ümmet anlatımında bir sorun var. Bunu kabul ediyorum. Yani Filistin meselesi mesela yani ümmetin bir sorunu gibi değil. Sanki işte Arapların sorunu, Türkiye gibi ülkelerde de biraz aşırı İslami şey olanların sorunu gibi algılanıyor. Bu da bir sorun ama.
Bu bir sorun.
Bu da bir sorun. Evet.
Ya nasıl namazı
mesela? O zaman
mesela
ümmeti tam kavramıyoruz, değil mi?
Aynı şeyi kıyafete getirelim. Evet. Yani şalvar, cübbe, sakal, sarık. Yani Yunus Emre'nin kıyafeti mi? Yoksa genel Müslüman kültürün kıyafeti mi? Halbuki bunları siz, ya bu dar pantolonlar uygun olmuyor Müslümanlar, kıyafetimiz biraz daha aba ve ecdadımızın kıyafetine benzesin deseniz, kesinlikle bir tarikat mantığı veriyorsunuz. Tarikatçı görüntüsü hissettirdiğiniz zaman sanki bir kabahat işlemiş gibi bir kısmı saate bakmaya başlıyor. O konuşma ne zaman biter diye. Yani aynı şey bu konuda da geçerli. Ümmet ne zamandan beri Muhammed ismiyle bitişik bir kelime olduğu halde aleyhissalatü vesselam, evet, cennetteki kimliğimiz, kapı numaramız ümmeti Muhammed kapısı olduğu halde, konuşmayı bitirirken hepimize Allah şefaatini nasip etsin Efendimizin dediğin halde nasıl kalkıp ümmet kelimesini konuşamazsın diyoruz. Mesela cenazede ölüyü koyarken Bismillah ve ala milleti Resulullah denir. Ölü ya, evet. Konurken yani burada da ümmet var.
Tabii
yani. Ama cenazeyi cenazede bir konuşma yapacak olsanız, ey müminler biz ümmeti Muhammed'iz, ümmetten bir kişi kaybettik deseniz anlamsız oluyordu. Aşırı oluyor cenazede. Evet, evet. Cenazeyi koyarken uygun olan ala milleti Resulullah diye koyuyorsunuz.
O onun farkında değil koyan.
Yani
ya da cemaat farkında
şimdi
değil.
Şimdi ben şöyle bir not düşeyim konuşmamıza. Bayram namazında bunu ben konuşmayı uygun görmüyorumu uygun olmadığından değil, karşımdaki kitleyi tanıyorum.
Anlama zorluğu olur, zaten problem olur.
Zaten bir yarım saat orada konuşacaksın. Çetrefilli bir konu getirdiğin zaman bir şey onun yerine, evet, etrafta dolaşıp bayramdan sonraki öğle namazına da gelelim diyecek bir şey üretmem lazım benim. Evet. Yani ben büyük bir zayiattan, selden bir şey kurtarmaya çalışmalıyım ben. Yani hatta konumuz dağılıyor gibi geliyor ama ben hoca efendi kardeşlerimize yönelik bir şey söyleyeceğim. Genelde hoca efendilerin giriş temposu yaklaşık olarak bir 5 dakika sürer. Salavatlar,
evet, evet.
Ayet okumalar, hadis okumalar. Ben bunu vakit zayiatı kabul ediyorum. Toplam 15 dakika konuşacağın bir yerde 5 dakika yani haydi bir salavat daha, haydi bir salavat daha dediğin zaman doğru bu salavat getirse herkes ecir kazanıyordu ama mesaj verme derdi olan için büyük vakit israfı bu.
Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, Allah bizi boşuna yaratmadı. Her dakikanın hesabını vereceğiz desen belki evet. Adam hayatını kurtaracak.
Evet.
Yani bizim böyle cilalamaya vaktimiz olmayacak kadar daraldı kürsülerdeki zaman limiti.
Evet.
Bu 20 sene önce böyleydi, şimdi böyle bile değil artık. İnsanlar evet, caminin evet. bahçesinde bekliyorlar.
Bekliyor.
Camiye geliyor, cep telefonuyla oynuyor koca koca yaşlı insanlar. Yani saniyeleri hesap etmedikçe bir mesaj verme kabiliyetin yok artık.
Evet.
Bu bakımdan söyledim.
Cuma'daydı hocam. Hutbe başladı. Yanımdaki arkadaş telefonla hala şey yapıyor. Dedim hutbe başladı. Yani bilmiyorum ya, hakikaten bu
o da siz de vebale girdiniz. Hadis diyor ya, sus demek.
Susmak
hocam, ben Trabzon'da bir camide mecburen bir namaz kıldım. Telefonu adamın çaldı.
Evet.
Bir defa bando gibi bir müzik çalıyor. Yani cuma namazı kılan bir adam o müzikten telefon zil sesi yapmaz. Ama bu telefon 2-3 defa çaldı. Kendi telefon olduğunu anlayamadı önce. Hocam hutbe okunuyor. Kaldırdı telefonu. Adi bir şekilde cevaplar verdi. Utanmıyor musun? Ben onu özetle utanmıyor musun demedi. Daha adi şeyler söyledi. Karadeniz elçesiyle. Cuma'da olduğumu bilmiyor musun? Beni nasıl ararsın sen? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Diye bir 30 saniye kadar hakaret etti karşısındakine.
Allah.
Ama ben 2 saf öteden bunu dinledim. İmam durmak zorunda kaldı. Orada kavga var zannetti. Hutbe evet. okuyordu imam. Yani bu düzeydeki bir dinleyici kitlesine konuşuyoruz biz.
Evet.
Yani sen telefonunu kapatmayı hatırlamıyorsun. Karşındakinden cuma namazında olduğunu hatırlamasını istiyorsun.
Evet.
Dolayısıyla bizim saniyelere dikkat ederek beyin ameliyatının riskli olduğunu bilerek konuşmak zorundayız hocalar evet. olarak kürsüde.
Evet.
Yani ümmet bu açıdan hayati olduğu halde kürsülerin konusu değil henüz ne yazık ki.
Evet.
Hele son 5-6 senede çok siyasi bir konu haline geldi. Camide her siyaset anlayışından insan var. Ama
evet.
ümmetin içini dolduracak konular, Allah'ın kulları olduğumuzu, beşerden olduğumuzu, Adem'in çocukları olarak yaşadığımızı, fani olduğumuzu, bu topraklar bugün bizim, yarın bizim olmayabilir, dün başkalarının olabilir. Biz yarın yokuz bu dünyada. Biri gelecek, benim binama başka isim verecek mantığını dolaylı olarak oturtabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı zaten. Yani hadislere baktığımızda her hadisi ben sizin peygamberinizim, ümmetimsiniz siz diye başlamıyor. Ama bunun içini dolduruyor on binlerce
evet,
hadis.
Doğru.
Binlerce doğru. ayet bunun içini dolduruyor.
Evet.
Bu sebeple yani biz Araplık konusunu mesela bir camide ben ya Müslümanlar peygamberimiz Arap'tır. Araplar da bizim kardeşimizdir diye başladığım zaman yarı bir nefretle gözler bana dönüyor.
Allah.
Çünkü Arap'a karşı bir hassasiyet var. Bu Araplar bizi şu savaşta vurdu, bu savaşta vurdu. Ya o dediğin Araplar İngiliz'in kölesi miydi neydi belli değil. Yani en azından sen en uçtaki İbn Abbas'ı düşün Arap olarak.
Evet,
Abdullah İbn Mesud'u düşün. Ömer'i, Ebu Bekir'i düşün. Ali'yi düşün, Osman'ı düşün. Yani Arap deyince niye o aklına Osman Ali gelmiyor da İngiliz'e uşaklık etmiş seviyesiz iki tane bedevi geliyor aklına. O bedevi de Arap değil üstelik, bedevi yani.
Evet.
Çöl insanı. Bunu düşündürtmeye vaktimiz yok üstadım.
Doğru.
Yani ümmet mefhumunda ümmetin içini dolduran kavramlar daha kolay konuşuluyor. Kulluk kavramımız.
Evet.
Yani kulluk kavramımız. Mesela aynı şeyi teheccüd konuşmasında ben karşı tez gibi söyledim bunu. Sakal konusunda söyledim. İşte kıyafetimizin sünnete uygun olması konusunda. Bunları tek tek konuştuğun zaman ürkütebiliyorsun. Ama ey Müslümanlar, peygamberimiz sünnetine uyuldukça büyüktür. gelin bu sünnete uyalım mefhumunu ciddi bir şekilde oturttunuz mu, teheccüd sünnettir demeniz bir kelime oluyor bu sefer.
Evet.
İçini dolduruyorsunuz. Tıpkı iman meselesi gibi. Sahabe ne diyor mesela? Bize önce iman güçlülüğü kazandırdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra bu Allah'ın emridir deyince hiçbir itiraz gelmedi.
Evet.
Önce şöyle bir alkolü bırakın bakalım. Alkolden uzak durun.
Denmedi.
Karılarınız tesettürlü olsun diye başlasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sert bir giriş yapmış olacaktı. Ebu Bekir'i belki bulacaktı ama Ömer'i bulamayacaktı.
Mesela, evet.
Yani mesela tabii, evet. Bunlar varsayım konuşuyoruz yani.
Evet, evet.
Böyle yoksa farazi konuştuğumuz şeyler bunlar. Allah öyle murad etse öyle olurdu zaten. Evet. Ama efendim sallallahu
aleyhi ve sellem, bir Mekke dönemi yaşanıyor.
Yaşanıyor.
İman tahkim manasında.
Yani mesela herkes, gençlere ben konuşunca hayret ediyorlar ya. Peygamberimiz bile 13 sene namaz kılmadı mı diyorlar. Yani hiç unutmuyorum. Ben 15 yaşından sonra bir 10 sene kılmasam olur diyen genci hatırlıyorum.
Allah Allah.
Yani niye? İslamiyet'in işte 11. senesinde namaz geldi. İşte Miraç'la varsayarsak 11. sene. Zekat 15. senede geldi. Tesettür 17. senede geldi. Şimdi bunların bir sebebi var ama önce hasır bile olsa kıyafet olarak üstüme atarım ben Allah için diyecek bir Allah sevgisi oturtuldu. Allah'a teslimiyet ruhu oturtuldu. Bunu baz alarak diyorum ki ümmeti direkt bir slogan olarak çıkardığımız zaman iki sorunla karşılaşıyoruz. Ne yapacağım ben şimdi ümmet için diyen bir... Yani istifham çıkıyor ortaya. Ben ümmet için ne yapacağım ki? Siyasetçi miyim ben?
Evet.
Diyen bir anlayış oluyor. İki, etnik yapımızı sanki yok edin diyen bir dinimiz varmış gibi bir mücadele süreci başlıyor. Bunların hepsini gidermek için, evet sen ümmetin için hiçbir şey yapamazsın, yapamıyor olabilirsin, siyasetçi değilsin. Siyasetçi olsan bile elin kolun bağlı olabilir.
Olabilir.
Ama namaza kalktığında ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'e rahmet eyle, aziz et bu ümmeti diye dua edebilirsin. Ümmetimizi mağfiret et diye dua edebilirsin. Dolayısıyla Afrika'nın en ucundaki
işte
Müslüman.
Bu önemli hocam. Bence bunu yani sade insana ümmetle aidiyeti en azından bu dua çerçevesinde sürdürme. Yani o aidiyet
yapacak çok şey var yani.
Evet.
Yapacak. Bir, en iyi yapacağımız şey negatif bir iş yapmayız ümmetimiz için.
Evet.
Negatif bir iş yapmayız. İkincisi, ümmetimiz için dua ederiz hiçbir şey yapamadığımız zaman.
Evet.
Üçüncüsü de Somali'ye, Nijer'e yardım gönderirken Almanya'da bir Alman teşkilatı da gönderiyor Kızılaç.
Evet.
İnsanlık adına gönderiyorum diye. Biz bu çıtayı yükseltir, ümmetimize borcumuz adına göndeririz, sadakamız güçlenir. Bir örnek zikredeyim hocam. Dün bir 30 kadar öğrenci bir üniversiteden ziyaretime geldi. İşlerinde 3 tane siyahi kardeşimiz var. Ne kadardır Türkiye'desin dedim. Biri dedi ki 4 senedir dedi Türkiye'deyim. Öbürü de 8 senedir dedi. Ne yapıyorsun burada dedim. Ben de uluslararası İmam Hatip'te İmam Hatip okudum dedi. Şimdi de üniversite okuyorum dedi, bilgisayar okuyorum. Öbürüne sen ne yapıyorsun dedi, ben de üniversiteyi bitiriyorum bu sene dedi. Baktım güzel Türkçe konuşuyorlar, böyle sempatik de tipleri ama tam siyah hocam, yani zeytin gibi.
Evet.
Dedim ki size bir soru sorabilir miyim, bu kardeşlere konuşmamın altyapısı yapacağım bunu dedim. Bak güzel bir şekilde buyurun dediler. Bu 4 senedir Türkiye'desin, 8 senedir Türkiye'desin. Siyah derili olmanla seni ayıplayan oldu mu hiç dedim. O 4 yıllık olan dedi ki ben hiç karşılaşmadım dedi. Hatta dedi o korkuyla geldim İstanbul'a ama dedi o korkuyu atmasam da hiçbir şeyle karşılaşmadım. Allah var filan dedi. Baktım bizim deyimlerimizi de öğrenmiş.
Biri, evet.
8 yıllık olan dedi ki ben dedi ilk yıllarda çok karşılaştım dedi. Arkadaş yeni herhalde dedi. Ama dedi şimdi bazen düşünüyorum da herhalde kendi aralarında gülüyorlardı başka bir şey için. Ben kompleks yaptım zannediyorum. Çok da kesin değil ölçüm dedi. Ama karşılaştığımı düşünüyorum dedi. Dedim ki peki ayrılırken ülkenize gittiğinizde Size bunu anneniz soracak muhakkak. Ya da arkadaşlarınız diyecek. Beyaz İngiliz mi onlar filan diyecek. Bir tanesi dedi ki, ben cevabımı, o 4 yıllık olan dedi ki, ben cevabımı söyleyeyim dedi. Ben Bilal'dim, onlar da Ebu Bekir'di diyeceğim dedi. Çok hocam, ben bir yarım saatlik konuşma yapacaktım, gençleri yapamadım. Şeyim dağıldı. Çok sevindim. Toplantı bitince de bir görüşmeyeceğiz mi dedim. Adetim değil böyle, herkese kucaklaşmıyorum. O gençten başlayarak şöyle bir kucaklaştık. Baktım o da beni kucaklamak istiyormuş meğer ki. Hocam ümmet bu ya.
Bu evet.
Bu ümmet. Ben bir yani hat.
Bilal olmak, Ebu Bekir
ben
olmak.
Ben Bilal'dim, onlar Ebu Bekir'di diyeceğim.
Selman olmak de. Evet.
Akıl edip öbür çocuğa sen ne düşünüyorsun diyemedim o 8 yıllar. Keşke evet. deseydim, onun da tıraşlamış olurduk evet, zihnindeki evet, yanlışları. Evet. Fakat halkımızın bunu bilmediğini, bu duyguyu bilmediğini örneklendiriyor. Bir örnek anlatacağım. Özellikle siyahi öğrencilerin olduğu bir toplantıya çağırdılar beni. Burada Bab-ı Alem diye bir dernekleri var onların.
Evet.
O toplantıya çağırdılar beni. Bir 100 kadar öğrenci. Onlara da böyle bir giriş yapmak istedim. Türkiye'yi nasıl buldunuz? Hatıralarınız var mı dedim. Çok latif bir hatıra anlattılar. Müsaade ederseniz onu anlatayım. Onlar da güzel Türkçe konuşuyor. Katü'de okuyorlarmış Trabzon'da. Bu 3 arkadaş konuşuyorlar ama o toplantıda bir 100 kişi varlar. Size bir hatıramı anlatayım dedi. 2 sene önce, bu dediğimde 2 sene oluyor ama dolayısıyla bir 5-6 seneye yakın olay herhalde bu. Ben dedi arkadaşıma dedim ki bu Trabzonlular hamsi diye bir şey yiyorlar. Gidelim biz de yiyelim mi dedim dedi. 4 arkadaş birleştik, hamsi yemeye gittik dedi. Bu hamsi bol olduğu zamanlar lokantalarda böyle işte lahmacun gibi mesela konu oluyor Trabzon'un evet. merkezinde. Husus insanlar gidip lokantada hamsi yiyorlar.
Evet.
Şimdi oturduk dedi. Hamsi sipariş verdik dedi. Yan masamızdaki insanlar da sipariş verdiler. Bize gelince 4 tane genç oturduk. Şimdi bir tanesi demiş ki zehirlenir miyiz ya bundan demiş. O da demiş ki Bismillah deyip başlayalım, bir şey olmaz demiş. Ondan sonra bir tanesi sesli bir şekilde Bismillah deyip hamsiyi tutmuş ağzına atmış. Yan masadan biri bunlara dikkatli bakmaya başlamış. Bunlar çekinmişler, bu adam yani yanlış mı yedik hamsiyi mesela, yani örf hatası mı yaptık diye. Dönmüş o masadaki, ula siz anlay mısınız dilimizi demiş Karadeniz lehçesiyle. O da biz talebeyiz, anlıyoruz demiş. Ama Bismillah dediniz demiş. Ondan sonra niye sakıncalı şaşırdım, mı? Yani sakıncalı mı Bismillah demiş bunlar. O zaman siz Müslümansınız demiş. Elhem okur musunuz demiş. Şimdi bunlar şok geçirmişler.
Evet.
Siyahı Müslüman olmaz.
Evet.
Düşünmüş o gariban. Yani Trabzon'un bir köyünden gelmiş.
Evet, evet.
Çok ciddi bir televizyon izleyicisi değilse, şuurlu bir televizyon izlemiyorsa, işte siyah köle demek. Afrika'da Hristiyanlık misyonerlerin malzemesi demek düşünüyor herhalde, zannediyorum. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Sonra bu kendi hamsilerini bırakmış o Trabzonlu. Bunları seyretmeye başlamış. Sevdiniz mi bu hamsiyi demiş. Güzel demişler. Gitmiş bunlara biraz daha hamsi getirin demiş.
Evet.
Lokantacıya. Onlara bir servis daha yapılmış. Yemeyip bunları seyretmiş. Bunlar de çekinmişler. Diyor ki biz çekindik diyor. Ne olacak sonra diyor. Hesabı ödeyip gidelim diye kalktık diyor. O da kalkmış vezneye peşlerine gitmiş. Aynen şu cümleyi söylemiş. Ha bunlar demiş. Hem siyah hem besmele bilüyle. Para alma bunlardan demiş.
Yani.
Çıkarıp bir para daha vermiş. Bir daha geldiklerinde de bunlara hamsi ver demiş. Ya bu Müslümanlık ne kadar büyüdü demiş. Siyahlar öyle Müslüman oldu. Çok latif bir
evet,
hatıra.
Evet,
bu yalnız işte sizin haklısınız. Bayram namazında Afrika'da bizim aynı babadan doğma çocuklarımız var kültürünü bayram namazında veremediğimizi gösteriyor.
Evet, evet.
Yani Bismillah'ı kendine mahsus kabul ediyor. Elham okuyabilir misin diyor.
Belki böyle anlatmak lazım. Yani Afrika'da sizin gibi şimdi bayram namazı kılan insanlar...
Babamızın orada da çocukları var.
Çocukları var. Simsiyah, böyle gözleri parlayan yavruları var falan diye değil
ben
mi?
Ben size bir soru sorayım Ahmet Üstadım. Adem babayı ne kadar anlatabiliriz? Yani biz Adem'in çocuğuyuz. Şuuru ne kadar kaldı ki bizde?
Evet, evet. Bunları yenilemek lazım demek ki hocam. Yani bunu anlıyoruz. Şimdi tabii. Deminden beri konuştuğumuzdan ciddi bir bilgi noksanlığı var.
İnternet biliyoruz ama hala topraktan yaratılmış bir babanın çocuğu olduğumuz şuuru evet, oturmadı. Bizden önceki nesilde daha ciddiydi belki evet. De bu.
Hani Resulullah bizim neyimiz olur, Hazreti Adem bizim neyimiz olur, Hazreti İbrahim bizim neyimiz olur değil mi? Bunları yani belki yeniden bir elifba okur gibi.
Ben başıma geleni anlatayım hocam. Bir konuşmaya Havva'nın kızları olarak başladım.
Evet.
Hanımlara konuşuyordum. Havva'nın kızları ise selamun aleyküm diyorum dedim. Çıkınca bir saat kadar konuşmuştum. Hanımefendi yanıma yanaştı. Gözleri yaşlı dedi ki, ya hocam Allah sizden razı olsun dedi. İlk dediğinizde vakfınızın adı Havva diye zannetmiştim ben dedi. Ya bildiğim halde ben hiç dikkat çekmemişim. Annemiz Havva'ymış bizim dedi.
Evet.
Ve en az 40 yaşlarındaydı bu hanımefendi. Yani biliyor herkes Adem'den, Havva'dan yaratıldığımızı. Ama hayat realitesinde yeri yok bunun artık.
Evet, evet.
Yani benim babamla başlıyor
bilinç,
hayat.
Bilinç, şuur dünyamızın dışına itilmiş bunlar.
Çünkü Adem'i hatırlamak toprağı hatırlamak oluyor.
Evet.
Toprağı hatırlayınca da aslını hatırlıyorsun, şımaramıyorsun.
Evet.
İblis Allah'ı unutturmadan önce toprak mefhumunu unutturuyor bize. Toprak asıllı olduğumuzu unutturuyor.
Evet.
Bu bizim sıkıntımız işte. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesine başlarken nasıl başlıyor? Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır.
Ya, değil mi?
Tarağın dişleri gibi eşitsiniz.
Arap'ın veda hutbesinde.
Veda hutbesi hocam yani son konuşmasını yapıyor.
Evet, evet.
Evet, ondan sonra konuştu ama ümmet olarak son konuşmasını evet. Yapıyor. Son defa ümmetini bir arada görüyor.
Evet.
Bu çok mühim hocam. Onun için daha önce de biz konuşmuştuk burada zannediyorum. Veda hutbesini cümle cümle oturup ders yapmak lazım. Siyasete oradan başlamak lazım. Sosyolojiye de oradan başlamak lazım.
Ümmetten hocam süremiz bitiyor. Ümmetten başladık.
Adem Aleyhisselam.
Ümmet, cemaat, tarikat vesaire ilişkilerini konuşalım dedik. Buralara geldik. Ama son tespitleriniz çok önemli. Veda hutbesini tam idrak edebilirsek, onun dersini yapabilirsek herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakamızı da yeniden diriltiriz. Asıl aidiyetin, değil mi? O aidiyet
hocam
olduğunu.
Babamızı bulsak nüfus kağıdını çıkaracağız biz. Yani babamızın evet. Şuuruna ermemiz lazım. Çünkü o bizi toprağa götürüyor.
Evet.
Faniliğe götürüyor. Cennet özlemine götürüyor.
Evet.
Cennet
evet.
Özlemine götürüyor. Evet, öbür babayı unutunca mülk burası gibi duruyor. Bu sefer dünya put oluyor.
Dünyada başlayıp dünyada bitiyor.
Dünyada bitiyor gibi oluyor.
Teşekkür ederiz hocam. Ümmeti konuşmaya devam ederiz. Asıl i̇nşallah. O başlangıçta evet. Açtığımız paragrafı inşallah yeniden konuşuruz. Değerli dinleyiciler, Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, İslam'dan Hayata Ölçüler programı çerçevesinde ümmet aidiyetini, ona bağlılığın nasıl diri hale gelebileceğini bunları görüşmüş olduk. Devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.